Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İnsan Bu programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli doktorumuz, kıymetli büyüğümüz Mehmet Dinç ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz,
hoş bulduk,
sefalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza, programımıza. Hocam bugün şu sıralar hep gündemde olan bir konudan bahsetmek istiyoruz. Eğitim. Eğitimin birçok sancısı var maalesef. Hı hı. Onun da bir bölümünü konuşmak arzu ediyorum sizinle. Hı hı. Gençlerin ve ailelerin eğitimde önceliği ne olmalı? İlk değerlendirmeleri neler olur? Buyurun hocam.
Evet Sami Bey, bu soru önemli doğrusu. Çünkü şu anda Nisan ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama Nisan olsun, Eylül olsun, Ekim olsun, Ocak olsun, Temmuz olsun her ay eğitim meselesi anne babaların, gençlerin, çocukların ve tabii ki eğitimcilerin gündeminde, esasında ülkenin gündeminde. Her dönemin kendine göre heyecanları var. Yazın hangi okula bu çocuğu versek daha verimli olur? Kışın acaba eğitim nasıl gidiyor? Baharda sınavlar var, sınavlara çocuklar hazırlanıyor mu? Sınavlar nasıl geçecek dertleri vesaire başlıyor. Dolayısıyla eğitim meselesini biraz ciddi olarak yeniden düşünmekte ve mümkün olduğu kadar acaba farklı açıdan nasıl bakarız? Kafa yormakta fayda var. Çünkü farklı açıdan bakmayı şu anlamda önemsiyorum. Çünkü hali hazırda devam eden bir eğitim sistemi var. Evet. Hem Türkiye'de hem dünyada bir eğitim sistemi var. Ve bu eğitim sisteminden herkes şikayetçi. Yani evet. Sokaktan herhangi bir insanı çevirin, Türkiye'nin her yerinden insanı çevirin, dünyanın her yerinden insanı çevirin, ağırlıklı olarak zorunlu eğitim dediğimiz şeyden insanların tatmin olmadığını, şikayetçi olduğunu, verim alamadıklarını görebiliriz, duyabiliriz, öğrenebiliriz. Dolayısıyla hal böyleyken eğitim üzerine biraz daha detaylı, biraz daha ince, biraz daha alternatif nasıl düşünürüz konusunda bir yoğunlaşmakta fayda var. Hı hı. Ve düşündüklerimizi nasıl harekete geçiririz konusunda da cesur olmakta fayda var. Çünkü biraz sonra paylaşacağım konular, tespitler, çalışmalar birçok insanın hali hazırda bildiği konular. Ama bu tespitlerin çıkmaza girdiği noktalarda aksiyon almak konusunda, harekete geçmek konusunda eksiklikler olduğunu görüyoruz. Ve bu büyük oranda benim acizane kanaatim cesaretsizlikten kaynaklanıyor.
Evet.
Çünkü hali hazırda 200'le yakındır devam eden bir mecburi eğitim diye bir akım var. Ve uzun yıllar insanlar bunun faziletine, doğruluğuna, çok önemli olduğuna inanmışlar. Halen içerik anlamında insanlar eleştiriyorlar ama sistem anlamında çok fazla eleştirmiyorlar. Ama bu eğitim sistemine karşı durmak çok cesaret istediği için insanlar her ne kadar eleştiri sahibi olsalar da karşı durma anlamında bir şey söylemeye çekiniyorlar, uygulamaya girmeye çekiniyorlar. O konuda cesaret sıkıntısı çekiyorlar.
Evet, bu da aslında eğitim sistemimizin getirdiği bir şey. Yani öğrencilerimizi maalesef cesaretsiz bir yapıda yetiştiriyoruz.
Bu da önemli bir bakış açısı tabii. Yani biz bu eğitim sistemin ürünüyüz. Demek ki üründen ortaya çıkan şey bu. Değişiklikler konusunda, radikal değişiklikler konusunda cesareti daha az olan insanlar yetiştirmek gibi bir bakış açısı, doğru bir bakış açısı olabilir. Şimdi böyle bir girişten sonra isterseniz temel problemlerden bahsedelim.
Buyurun.
Temel problemlerin bir tanesi şu. Şimdi iletişimle alakalı çok güzel bir söz var. Diyor ki iletişimin önünde birkaç tane basamak vardır diyor. Birincisi diyor iki kişinin iletişiminde. Birincisi diyor benim söylemek istediğim. İkincisi diyor benim söylediğim. Üçüncüsü diyor senin anlamak istediğin. Dördüncüsü diyor senin anladığın. Ben bir şey söylüyorum ama sana gidene kadar dört tane değişinden geçiyor. Benim söylemek istediğimle söylediğim farklı olabilir. Benim söylediğimle senin anlamak istediğin farklı olabilir. Senin anlamak istediğinle senin anladığın farklı olabilir diyor.
Evet.
Dolayısıyla iletişim çok zorlu bir süreçtir. Bütün bunlar mümkün olduğu kadar birbirine yakın ve eşit olursa ancak iletişim sağlıklı bir şekilde seyretmiş olur. Ben söylemek istediğimi karşı tarafa sağlıklı bir şekilde, doğru net bir şekilde ifade etmiş olurum. Eğitimle alakalı da böyle bir süreç var diye düşünüyorum ben. Eğitimle alakalı sürece baktığımızda okul idarelerinin süreçlerle alakalı, çocukların eğitimiyle alakalı bilmek istediği bir şeyler var.
Hı hı.
Okul idaresinin süreçle alakalı bilmek istediği şeyle öğretmenin vermek istediği şey birbirinden farklı. Okul idaresi biraz da rakama, sayısal veriye, sonuca odaklı çalışmak istiyor. Ama öğretmen sayısal verilerin yanında çocuğa bir şey de vermek istiyor. Bunun yanında öğrencinin almak istediği de farklı. İdare bir şey bekliyor. Öğretmen bir şey vermek istiyor ama öğrenci almak istiyor mu istemiyor mu çok büyük bir sıkıntı var. Öğrenci acaba ne almak istiyor?
Hı hı.
Bu da değişiyor. Dördüncü basamakta bambaşka bir grup var. Veli grubu. Velinin görmek istediği var.
Evet,
o da başka
çok
bir şey.
Güzel.
Yani idarenin bilmek istediği var, öğretmenin vermek istediği var, öğrencinin almak istediği var, velinin görmek istediği var. Bunların hepsi birbirinden farklı. Böyle bir sistemde başarılı bir eğitim sürecinin işlemesi mümkün olmaz. Dolayısıyla çocuğumuz hangi okulda okuyorsa okusun, ilk başta belli asgari müşterekte beraber olmamız lazım. Bunların birinci adımı velinin görmek istediğiyle öğrencinin almak istediği. Öğrenciyi eğitime hazırlamak, ne almak istediği konusunda bilinçlendirmek, doğru şeylerden geri durmaması, yanlış şeylere hiçbir şekilde atılmaması konusunda bilinç oluşturmak çok önemli. Bunun tabii ki bir parçası okuldur ama daha büyük parçası evdir. Anne babanın çocuğu okula, eğitime, öğrenmeye hazırlaması, bilgiyi sevdirmesi çok çok önemli. Okulu sevdirmesi çok çok önemli.
Evet, bir de bu çocuğun ne yapabileceği,
tabii,
yeteneği o, ne, hangi tabii, mesleği yapabilir?
Tabii. O biraz daha bireyselliğe giriyor ama ondan önce herkes için söylenebilecek bir şey. Herkes için şunu söyleyebiliriz. Velinin görmek istediğiyle öğrencinin almak istediği aynı olursa bir basamak kat ettik. Bunlarla beraber öğretmenin vermek istediği aynı olursa bir basamak daha kat ettik. Okulu şekillendiren yönetiminde bilmek istediği aynı olursa bu eğitim sürecinden biz fayda sağlarız.
Evet.
O yüzden birinci basamakta öğrenciyi eğitime hazırlamak çok önemli. İkinci basamakta bizim beklentimizi karşılayacak öğretmenlerle eğitim sürecini gerçekleştirmek çok önemli. Çünkü öğretmenlik demek, eğitim demek sadece bilgi aktarımı demek değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten bilgi aktarımı olsa bunu şu anda hali hazırda bilgisayarlar, televizyon, başka türlü teknoloji araçları en güzel şekilde yapıyor. Hiçbir öğretmenin zihinde tuttuğu bilgi bir flash diskin zihinde tuttuğu bilgiden daha fazla değil. Flash diskler, evet, o parmak kadar şeyler bizden daha çok bilgi sahibi. Ama ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Çünkü mesele sadece bilgi aktarma meselesi, bilgi transfer etme meselesi değil. Ona ruh katma meselesi, heyecan katma meselesi, değer katma meselesi. O yüzden öğretmenin bilgi anlamında sadece odaklanmayan, değer katma, ruh katma, heyecan katma anlamında da önemli özellikleri olan insanlardan seçilmesi lazım. Tabii ki okul dersinde bu anlamda aynı bilince sahip olması lazım ki öğretmenlerin yaptığı çalışmanın önünde durmamış olsun.
Evet.
Bu noktada çok güzel bir söz vardır. Ben her fırsatta paylaşmak isterim. Der ki sadece bedeniyle çalışan insan işçidir. Ne iş yapıyorsa yapsın. Öğretmen de olsa bu insan işçidir. Niye? Evet. Makine gibi sadece dilini kullanarak, beynini kullanarak anlatıyor. Diyor ki şayet yaptığı işe aklını katıyorsa bu insan ustadır. Ben bir iş yapıyorum, bedenimi kullanıyorum ama aklımı da onunla beraber devam ettiriyorum, kullanıyorum, daha iyi nasıl yaparım noktasında ilerletmeye çalışıyorum yaptığım işi, bu insan ustadır. Şayet bir insan yaptığı işe hem elini, vücudunu, bedenini katıyor, hem aklını katıyor, geliştiriyor, ilerletiyor, hem de gönlünü koyuyorsa o insan sanatkardır. Çok hangi güzel. İşi yapıyorsa yapsın.
Evet.
Dolayısıyla eğitim bir sanattır. Öğretmen sanatkardır. Ne zaman? Kalbinde kattığı zaman. Dolayısıyla sadece bedeniyle ders veren bir insandan biz ne çocuğumuzla ilgili olumlu netice alabiliriz ne de herhangi bir bireyle alakalı olumlu netice alırız. Bilgisayar onu daha güzel yapıyor. O yüzden sadece bedenini, dilini değil, aklını da katacak, nasıl daha güzel veririm, nasıl daha iyi veririm, nasıl daha etkili veririm düşünecek. Gönlünü de katacak, yaptığı işe herkesten daha çok değer verecek, herkesten daha fazla sevecek. O yüzden bu noktada bizim öncelikli olarak bilmemiz gereken şey dört basamağı tekrar ediyorum bir araya getirmek. Okul idarelerinin, yönetimlerinin bilmek istediği şeyle, öğretmenin vermek istediği şeyle, öğrencinin almak istediği şeyle, velinin görmek istediği şey aynı olması lazım.
Evet.
İkinci olarak baktığımızda, şimdi ben diyorum ya, eğitim sistemi işte çok verimli değil, herkes bunu biliyor vesaire vesaire. Bu tabii hepimizin bildiği bir şey ama bununla alakalı araştırmalar da var. Mesela Amerika'da bu çok meşhur üniversiteler var ya, Türkiye'deki herkes bilir, dünyadaki de birçok insan bilir yani. Yale Üniversitesi olsun, Georgetown olsun, Brown Üniversitesi olsun, bunlar çok meşhur üniversitelerdir. Bu üniversitelerde bir araştırma yapılmış. Çok ilginç bir araştırma. İnanılmaz dikkat çekici bir araştırma. Araştırma şu: 2006 yılında 5 alanda 50 üniversitede yapılıyor. Bu üniversitelerin 14'ünde şu ortaya çıkıyor. Çocuklar üniversiteye gelmeden önce ile üniversiteyi bitirdikten sonra bilgi anlamında biraz değişiyorlar. Geri kalanında Yale Üniversitesi, Brown Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi dahil üniversiteye geldikten sonra üniversiteye gelmeden önceki hallerinden daha kötü durumdalar. Geriye gitmişler. Yahu biz üniversiteye gönderiyoruz bu çocuğu. İleri dünya kadar emek veriyoruz, zahmet veriyoruz, para veriyoruz. Yıllar yılı buna hazırlanıyor vesaire. Niçin? Bir şeyler öğrensin, ilerlesin. Hayatla alakalı en temel becerileri, bilgileri kazanmış olsun üniversite sürecinde. Çünkü orada artık bütün ilkokul, ortaokul, lise bilgilerinden bağımsız olarak yapacağı işle alakalı hayat boyu kullanacağı bilgileri kazanması lazım.
Evet.
Çok ilerlemesi lazım. Ama araştırma bize gösteriyor ki büyük çoğunluk öğrenci, 50 üniversitenin çoğunda öğrenciler geldikten sonra geriye gitmişler. Niye? Çünkü bir sürü sebep söylenebilir ama en önemli sebeplerden bir tanesi şu. Çocuklar üniversite sürecinde gelene kadar okumaktan nefret ederek, öğrenmeye lanet ederek üniversite sürecine geliyorlar.
Evet.
Bir garip sınav sistemleri var, bir garip eğitim müfredatı var ve çocuklar ilkokul, ortaokul, lisede zoraki bir şekilde bir mekana tıkılmış, aynı içeriği görmek zorundalar, aynı sorulara muhatap olmak zorundalar. Ve ondan sonra onlardan sınav olmak zorundalar.
Sizin bir tespitiniz var ya hocam, iradenin limiti vardır.
Tabii,
limit
tabii.
Bitmiş yani.
Bitti bitti, tükeniyor evet. Çocuklar. Şimdi bir tane karikatür var, çok güzel bir karikatürdür. Ormanda bütün hayvanları topluyorlar. İşte maymun, ayı, fil vesaire. Diyorlar ki şimdi diyor sizi bir sınav yapacağız ama adil bir sınav olması için hepinize aynı soruyu soracağız. Ağaca tırmanın diyor. Tamam da eşit soru doğru ama adil değil. Niye?
Evet.
Maymunun fıtratı kabiliyeti yapabilecekleriyle filin yapabilecekleri, tilkinin yapabilecekleri, ayının yapabilecekleri farklı.
Evet.
Hepsine aynı soru soramazsın. Fıtrat başka, yetenek başka, kabiliyet başka. Çocuklar için de bu geçerli. Her çocuğun yeteneği, kabiliyeti, fıtratı farklı. Ama biz ne yapıyoruz? Erken yaşlardan itibaren anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise uzun yıllar bir sınıfa tıkıyoruz. 15-20 tane minimum çocuğu, bazen 30-40 oluyor bu çocuk sayısı.
Evet.
Bu çocuklara aynı bilgiyi vermeye çalışıyoruz ve aynı bilgiden sorumlu tutuyoruz. Ya belki istemiyor bu çocuk, belki anlamıyor, belki sevmiyor, belki öğrenmesine ihtiyaç yok, belki öğrenemiyor. Ama hepsine aynı oranda, aynı dozda, aynı şekilde performans göstermesini bekler bir sınav sistemi kurmuşuz.
Maalesef.
Sonra da niye problem oluyor diyoruz. Ve üniversiteye girdiğinde bu çocuklar bu kadar uzun yıllar eğitimden sistemli bir şekilde soğutulmuşlar. Üniversiteye geldiklerinde kitap açacak halleri kalmıyor. Geçen sene bir öğrencim, psikolojiye giriş dersi veriyorum üniversite birinci sınıflara. Psikoloji okuyor bu çocuk ve en önemli ders psikoloji bölümünde. Psikolojiye giriş dersi, her şeyin başı, her şeyin temeli. Geldi bana dedi ki hocam dedi bir kitap söylediniz dedi, bu kitabı almak zorunda mıyız dedi. Evet dedim, yani bu temel ders kitabınızı alacaksınız dedi.
Evet.
Peki dedi okumak zorunda mıyız dedi. Yani lanet olsun alayım parası neyse ama okutma bana bunu diyor. Ya diyorum okumadan nasıl yapacaksın? Ya diyor siz slide light gösterin diyor. Ezberleyelim geçelim diyor. Sınavda yapalım diyor. Ya tamam da yavrum yani ezberleyeceksin ama mesleğe girdiğinde, alana girdiğinde, bu işi yapar olduğunda, insanlara dokunduğunda nasıl dokunacaksın? Nasıl faydalı olacaksın? Onu düşünmüyor. Niye? O kadar ileri gidecek bir ufuk kazanmamış. Onun derdi sadece şu an sınava geçmek.
Evet.
Öğrenmekten bıkmış, bunalmış. O yüzden öğrenmeyi sevdirmeyi bizim çok ciddi olarak öncelememiz gerekiyor. Bakın Google'da araştırma yapılıyor ve araştırmalarda en sık aranan şeyler tespit ediliyor. Okul yazdığınızda okulla ilgili şunlar çıkıyor İngilizce yazdığınızda. Okul beni kendimi aptal hissettiriyor. Okul bana kendimi kötü hissettiriyor, yorgun hissettiriyor, depresif hissettiriyor. Sırayla okuyorum. Öfkeli hissettiriyor, kaygılı hissettiriyor, beni intiharı düşündürüyor. Bana intiharı düşündürüyor.
Yani şunu da belirtelim. Şu anda bakıyoruz yani.
Bakıyorum, görüyorum. Tabii tabii.
Evet. Yani Google'a yazdık.
Google'a yazdığımızda okul beni ne hissettiriyor, ne yaptırıyor dediğimde ilerletiyor, parlatıyor, zihnimi açıyor, ufkumu açıyor, geleceğimi hazırlıyor falan, böyle bir şeyler yok. Mutlu ediyor, yok. Ruhumu ferahlatıyor, yok. Zihnimi açıyor, yok. Hiçbir şey yok.
Evet.
Ne var? Beni aptal hissettiriyor, üzgün hissettiriyor, yorgun hissettiriyor, depresif hissettiriyor falan. Dolayısıyla burada temel bir sıkıntı var. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bu temel sıkıntının en önemli meselelerinden bir tanesi şu. Şu anda hali hazırda okul dediğimiz sistem bilgiyi zamanı hapseden bir sistemdir. Ne demek zamanı hapseden? Okul dediğimiz bir süre var. Sabah başlıyor, öğleden sonra ikindi de bitiyor. o süre içerisinde öğrenilir.
Evet.
Ve bu kışın olur, yazın olmaz. Bilgiyi zamana hapsettiği için çocuklar ödev harici akşam bir şey öğrenmeyi düşünemezler. Akşam evet. öğrenilmez, gece öğrenilmez. Yazın öğrenilmez. Yazın kapatır çocuk kendini sınavı yoksa. Öğrenmeye kapatır.
Evet.
Ben öğrencilerime her yaz bittiğinde, dönem başladığında, sonbaharda sorarım. Arkadaşlar derim, harika bir yaz geçirdim. Gözünüzün önüne ne geliyor? Deniz, kum, güneş derler.
Evet.
Peki derim, bütün yazı kütüphanede geçirdim. Ne geliyor? Çok sıkıcı derler. Niye? Çünkü yıllar yılı eğitim sisteminde şunu görmüşler. Kışın gündüz okunur, yazın ve gece okunmaz. Bilgiyi, öğrenmeyi zamana hapseden bir sistem. Yanlış. Evet. İkincisi, öğrenmeyi mekana hapsediyor. Okul diye bir yer yapılmış. Burada ders veriliyor ve biz o okul denilen yerde, o mekanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Halbuki eğitim dediğimiz, öğrenme dediğimiz şey hayatın her yerinde gerçekleşebilir. Sokakta da gerçekleşir, camide de gerçekleşir, evde de gerçekleşir, alışveriş merkezinde de gerçekleşir. Her yerde insan bir şeyler öğrenebilir. Yeter ki öğrenmek için bakabilsin, o göze sahip olabilsin, o isteğe, o heyecanı yitirmemiş olsun. Ama okul diye bir yer var, okula girilir, okulda öğrenilir, okuldan çıkılır, algıyı öğrenmeye kapatırsınız, öğrenmezsiniz. Anne babadan bile öğrenmezsiniz.
Evet.
Eve gelen misafirden, amcadan, dayıdan, haladan, teyzeden bile öğrenmezsiniz. Niye? Eğitim okulda olur. Ve başka insanların öğretmesine biz de kapatıyoruz çocukları. Çocuğumuzu birisi uyardığında sana ne diyoruz? Sen öğretmeni misin onu diyoruz. Çocuklar da diyorlar, sen benim öğretmenim misin diyorlar. Halbuki herkes bizim öğretmenimiz olabilir. Hatta bir çocuk bile, bir küçük yavru bile bizim yetişkinlerin öğretmeni olabilir.
Evet.
Ama kapatmışız biz ona kafamızı. Niçin? Eğitim sistemi diyor ki okul diye bir mekan var. Bu mekanda öğrenilir. Öğretmen diye biri var. Bu insandan öğrenilir. Eğitimi hem zamana hapsediyor, hem mekana hapsediyor, hem kişiye hapsediyor.
Hı hı.
Öğretmen diye bir insan vardır, bu öğretebilir diyor. Bundan öğrenebilirsin diyor. Okul diye bir yer vardır, burada öğrenebilirsin diyor. Halbuki insan hayatın her anında, her saniyesinde, her mekanında, her insandan bir şeyler öğrenebilir. Bu konuda algıyı düzeltmemiz lazım. Okul buna zarar veren bir yapı.
Evet.
Yine baktığımızda inanılmaz bir teknolojik değişim var. Yani bundan 40 yıl önceki telefonla, bundan 30 yıl önceki telefonla, 10 yıl önceki telefonla bugünkü telefon aynı mı?
Değil.
Acayip bir değişim var. 10 defa değişmiş telefon. Bundan 40 yıl önceki telefonla bugünkü telefon tanımak imkansız. Evet. Yani birbirinden o kadar farklı ki. Bu telefon o bambaşka bir şey gibi. Devasa bir şey falan. Andırıyor ama çok şekil değiştirmiş. Çok işlev değiştirmiş. Çok fonksiyon değiştirmiş. Ama baktığımızda eğitim 200 yıldır aynı eğitim. Bir sınıf var, bir sıra var, bir tahta var. Çocuklar oturuyor, tahtaya bakıyorlar. Sahnede bir öğretmen var. Sahnede öğretmen tahta üzerinden, şimdi akıllı tahta falan yaptılar ama yine aynı tahta. Tahtada çocuklara bir şey anlatıyor. Öğrenciler dinliyorlar 40 dakika, 50 dakika. Halbuki bu çocukların dikkat süresi düştü 5-10 dakikaya, 20 dakikaya.
Evet.
Ama ders süremiz hala 20 dakika, 40 dakika. Ders sistemimiz hala sıralar var. Çocuklar oturarak öğreniyorlar. O süre içerisinde oturarak öğretmeni dinlemek zorundalar pasif bir şekilde vesaire. Bu büyük sıkıntı. Bu kadar makinalar değişiyor, gelişiyor, her şey ilerliyor. Bu makinalarla beraber insanlar da değişiyor. İnsanların algıları da değişiyor, düşünceleri de değişiyor, alışkanlıkları da değişiyor, yaşam tarzı da değişiyor. Her şey değişiyor. Eğitim niye değişmiyor? Eğitim aynı eğitim.
Evet.
200 yıl önceki bir sınıf resmine bakın. Bugünkü sınıf resmine bakın, arada hiç fark yok. 200 yıl önce de öğretmen, sıradaki öğrenciler, tahta var. Bugün de öğretmen, sıradaki öğrenciler, tahta var. Burada bir hata var. Makine bu kadar değişiyor, insanın eğitimin daha fazla değişmesi lazım.
Evet.
Bu noktada bize çok ciddi zararlar söz konusu oluyor. Mesela bu eğitim sistemiyle beraber inanılmaz bir izolasyon söz konusu oldu. Yani yaşam tarzımız ciddi anlamda değişti. Dedik ya, teknik değişiyor, sosyal değişim, eğitimle ilgili değişim niye olmuyor diye. Sosyal anlamda baktığımızda özellikle yeni nesilde aidiyet duygusunun ciddi anlamda kaybolduğunu görüyoruz. İnsanlar kendilerini hiçbir yere, hiçbir kimseye ait hissetmiyorlar. Bir aileye, bir mahalleye, bir şehre ait hissetmiyorlar. önceden şuralıyım diye insanlar aidiyet kimliklerini belirtirlerdi. Hı hı. Şu mahallede oturuyorum, mahallenin bir namusu var, mahallenin kuralı var, mahallenin bir raconu var vesaire. Şu aileye mensubum gibi bir sürü aidiyetler vardı. O aidiyetler belli kültürlerin öğrenmesini, belli kuralların kabul edilmesini, belli bir görgüye, bilgiye sahip olunmasını beraberinde getirirdi. Şu an insan kendi ailesine bile aidiyet hissetmiyor. Genç nesilde çok görüyoruz. Niye? Çünkü etrafımızda inanılmaz çok sayıda karşılaştığımız ama derinlemesine ilişki kuramadığımız insan var. Çok fazla insanla karşı karşıyayız ve insanlar makina gibi görünmeye başladı artık insanlara.
Evet.
Makineyle ilişki kurar gibi insanla ilişki kuruyoruz. Makineye ne kadar hissiz, duygusuz kalabiliyorsak insana da o kadar hissiz ve duygusuz kalabiliyoruz. Makineye nasıl davranıyorsak insana da öyle davranır hale geldik. Çünkü ait hissetmiyoruz.
Evet.
Yakın hissetmiyoruz. Bakın bununla alakalı iki tane örnek vermek isterim. Bunlardan bir tanesi bir fabrikada gerçekleşiyor. Fabrikada 250 kişi var. Ve bu fabrika bir şekilde bir sistem kurulmuş. İnanılmaz verimli çalışıyor. İnanılmaz verimli çalışıyor. Beklenenin çok çok üzerinde performans gösteriyor. Bakıyorlar ki çok güzel, iyi para kazanıyoruz. Çok da verimli bir şekilde süreç geçiriyoruz. En iyisi diyorlar, bir tane daha bu fabrikayı büyütüp daha çok insan çalıştıralım, daha çok üretim yapalım. Evet, fabrikayı büyütüyorlar, mekan genişliyor, daha çok insan geliyor, daha çok iş yaptırılıyorlar. Ama verim bir anda çat diye düşüyor. Dünya kadar para harcamışlar, eskisinden daha az para kazanır hale geliyorlar.
Evet.
Efendim ne oluyor, ne gidiyor, bakıyorlar, araştırıyorlar. Netice şu, sebep şu. 250 kişinin olduğu yerde herkes bir şekilde birbirini tanıyor. Birbiriyle selamlaşıyor, birbiriyle konuşuyor. Birbirine karşı kendini sorumlu hissediyor. İşçi geç kaldığında usta başına karşı kendini sorumlu hissediyor. Yalan söyleyemiyor, utanıyor. Birbirlerinin hayatlarından haberdarlar.
Hı hı.
Kaçamıyor. İşini ihmal edemiyor, işini savsaklayamıyor. Ama daha fazla bir grup söz konusu olduğunda kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimsenin umurunda değil, kimse kimseye karşı kendini sorumlu hissetmiyor, kimsenin hatırı yok,
hı hı.
Kimseyi zor durumda bırakmak diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. İlişki kurmuyorlar, birbirlerini tanımıyorlar zaten. Makine gibi gidip geliyorlar. Verim bir anda düşüyor. Bu mahalle baskısı dediğimiz şey biraz da budur. İnsanların birbirlerini tanımaları, birbirlerine karşı sorumlu hissetmeleri, birbirlerini gözetmeleri, birbirlerinin hatırını bilmeleri, hı hı. Kadrini bilmeleri, kıymetlerini bilmeleri çok önemli bir şey.
Evet.
Ama biz bunu bugün kaybettik.
Maalesef.
Dolayısıyla bu ister istemez eğitime de sirayet ediyor, başka her alanda sirayet ediyor. Baktığımızda önceden öğretmenlere et senin kemiği benim deniyordu. Öğretmene karşı bir saygı duyuluyordu. Öğretmen bir kahvenin önünden geçerken kahvedekiler ayağa kalkıyordu.
Evet.
Benim bir arkadaşım anlattı. Dayım öğretmendi diyor. Anadolu'da bir yere gittim. Onu ziyarete bir şehirde. Bakkala gittim. Çikolata aldım. Bakkalcı senin öğretmenin yeğeniymişsin. Senden para almam dedi. O kadar evet, bir saygı güzel. Var. Niye? Bir aidiyet hissediliyor. Herkes birbirini evet. Tanıyor. Birbirine karşı daha bir sorumlu, daha bir hatırlı hissediyor. Bunu kaybettiğimiz zaman birçok şeyi kaybediyoruz. Bunu kaybettiğimiz zaman... Uzaya atom parçalasak, uzaya füze göndersek ne olacak? Yani birbirimizden bir sürü şey kaybetmişiz. Evet. Birbirimizi kaybetmişiz.
Öğretmen de öğretmendi hocam o zamanlar ama.
Tabii yani... ama bunlar hepsi birbirini etkileyen şeyler. Evet. Yani şimdi birçok dinleyicimiz de sizin gibi düşünüyordur. Ya öğretmenler şimdiki o zamanki öğretmenler mi diye. Ben bunların hiçbirinin tek başına değiştiğini düşünmüyorum.
Mutlaka.
Toplum değişiyor, birey değişiyor, birey değişiyor, evet. Toplum değişiyor. Dolayısıyla... Kötüye gittiyse de sorumlusu biziz, iyiye gittiyse de sorumlusu biziz.
Aynen.
Şikayet etmeyeceğiz, iyiye doğru biz doğrultmaya, düzeltmeye çalışmak zorundayız. Yakınlık meselesi yine çok çok önemli. Yakınlık meselesinden kastım şu, insan ne kadar etrafında derinlikli ilişki kurduğu insanla beraber olursa o kadar sağlam hayata basıyor. Bakın bununla alakalı da çok önemli bir çalışma var. 1900'lü yılların başına, 1800'lü yılların sonunda bir grup, 100-150 kişi kadar bir grup... Amerika'da bir yerden bir yere gidiyorlar. O zamanlar altın madenleri bulunmuş. O altın madenlerini de kazanmak için. Çok yani şöyle düşünün, İstanbul'dan Ağrı'ya gidiyorlar. Ama tabii yolda yol yok, iz yok, araç yok vesaire o zamanın şartları. Hesap ediyorlar, Mart'ta çıkacaklar, Eylül'de varacaklar. Dolayısıyla kışa yolda yakalanmayacaklar. Fakat bir şeyler ters gidiyor, kışa yolda yakalanıyorlar. Bu insanlar bir daha bir sonraki sene Mart'ta bulunuyor. Bir mağaraya saklanmışlar. 120-150 kişiden sadece 60 kişi kalmış. Bu 60 kişiye bakıyorlar. Bu 60 kişi en genç olanları mı değil, en sağlıklı olanları mı değil, en güçlü olanları mı değil, sadece erkekler mi değil? Kim biliyor musunuz bu 60 kişi? Yola ailesiyle, akrabasıyla çıkmış olanlar. Zayıf evet. Bazıları, bazıları yaşlı, bazıları güçsüz, bazıları hanımefendi, incinir bir yapıları var. Ona rağmen sağlam kalmışlar, sağ kalmışlar. Çünkü insanın etrafında kendi için dertlenen, kendisiyle ilgilenen, kendisine güvenebileceği insanların bulunması inanılmaz bir güç ve direnç veriyor insana.
Evet.
Bunu da kaybettik maalesef.
Bir söz okumuştum hocam. Huzur bulduğunu yanlış insanları hayatından çıkardığında anlayacaksın diye.
Evet, evet. Maalesef yani yakınlarımız uzaklaştı. Hani diyorlar ya uzaklar yakınlaştı ne kadar güzel işte. Dünyanın öbür ucuyla telefonla konuşuyorsun, mail atıyorsun, mesaj gönderiyorsun falan. Evet, uzaklar yakınlaştı ama yakınlarımız da uzaklaşıyor.
Evet.
O yüzden bu yakınlık meselesi çok kritik bir mesele. Eğitim sürecimizde hiçbir şey öğrenmese çocuklar şu aidiyetle yakınlık meselesini öğrenseler, o konudaki becerilerini, o konudaki ihtiyaçlarını karşılayabilseler, okula bir aidiyet geliştirebilseler, öğretmenle bir yakınlık kurabilseler, öğretmen ve veli bir yakınlık kurabilse, veli okula bir aidiyet hissedebilse çok büyük gelişmeler olacak eğitimle alakalı.
Evet.
Şu an bunun da eksikliğini çekiyoruz. Öğrenci de okula kendine ait hissetmiyor. Öğretmen de okula kendine ait hissetmiyor. Veli de kendine okula ait hissetmiyor. Öğretmen öğrenciye kendini yakın hissetmiyor. Veli öğretmene kendini yakın hissetmiyor. Öğretmen, öğrenci veliye ve öğretmene kendini yakın hissetmiyor. Bunlar olmadığı zaman eğitim dediğimiz şey mekanik bir süreçten öteye geçemez. Ama bizim ihtiyacımız olan şey, istediğimiz şey mekanik süreçler değil. Daha ötesine hikmet sahibi insanlara sahip olmak istiyoruz biz.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir program oldu. Ben de dinleyicilerimize de aktarmak isterim. Böyle notlar tutarak bu programı dinledim. Hakikaten kanayan yaramız eğitim. Bunu tabii ayrıntılı bir şekilde daha geniş çaplı konuşmak lazım ama bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programlarda inşallah tekrar bu konuları ele almış olalım. Değerli dinleyenler, bugün eğitimden konuştuk. İnsan Bu programında Mehmet Dinç ile birlikte bilgiye heyecanı katarak ve değer katarak öğrenmeyi çocuklarımıza aktarmayı konuştuk ve eğitimle alakalı işte öğretmenin, velinin ve öğrencinin aynı bilgiyi aktarmasından bahsettik. Ailenin, öğrencinin ve öğretmenin birlikte hareket etmesinden bahsettik. Bu programımızın sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.